Ayrım 26.
Takdir polisi ona, doğru söyle, ne çaldın ne götürdün onları birer birer açıkla der. Hırsız yani toprak, hiçbir şey almadım, hiçbir şey çalmadım der. Polis onun bu sözüne inanmaz, onu sımsıkı yakalar, çekiştirir durur. Polis ona bazen şeker gibi tatlı sözler söyler, bazen onu asar, ona en kötü işkenceleri yapar. Böylece kahırla lütuf arasında, korku ile ümit ateşinin tesiriyle toprağın koynunda gizlediği hakkın lütuf hazinesinden çalınmış şeyler, çeşitli bitkiler, meyveler, çeşitli madenler halinde meydana çıkar. O bahar mevsimleri hak polisinin lütfudur, ihsanıdır. Sonbaharlarda yine hakkın toprağı ürkütmesi, korkutması, hırpalamasıdır. Kış mevsimi ise toprağın manevi olarak çarmıha gerilişidir. Sanki ona ey gizli hırsız meydana çık denmektedir. Hak yolunda olup nefsiyle savaşan kişinin de zaman olur gönlü ferahlar, zaman olur daralır, derde düşer, şüphelerle kıvranır. Çünkü su ve balçıktan yaratılmış olan bedenlerimiz can ışıklarını inkar eder. O ışıkların hırsızıdır. Bu yüzdendir ki Hak Teala harareti, soğuğu, ağrıyı, sızıyı, hastalığı, derdi bizim bedenlerimize yüklemiştir. Korku, açlık, mal noksanlığı, sakatlık, bütün bunlar değerli, geçer akçe olan canın meydana çıkması içindir. Bu beyit ile Bakara suresinin şu mealdeki 155. ayetine işaret var. Sizi elbette imtihan ve dertlere uğratacağız. Korkudan, açlıktan, malların, insanların, yemişlerin eksilmesiyle. Habibim, bu imtihanlara karşı sabredenlere mükafatını göreceklerini müjdele. Bu korkutmalar, bu vaatler hep birbirine karışmış iyi ile kötünün ayırt edilmesi içindir. Hak ile batılı birbirine karıştırmışlar, iyi kişilerle kötü kişileri bu dünyada bir arada yaşatmışlardır. Hakikatler yolunda imtihanlar geçirmiş seçkin bir mihenk gerek ki, bu hileleri ayırt etsin de iş başarmaya, tedbirler almaya bir kanun koysun. Bir Hintlinin kendisini de uğraştıran, kendisinin de başına bela olan bir iş yüzünden arkadaşı ile kavga etmesinin hikayesi. Dört Hintli Müslüman bir mescide girdiler. İbadet etmek için rükua vardılar, secde ettiler. Her biri niyet etti, tekbir getirdi. Kendi noksanlarının, hatalarının idrakı içinde, hulus ile candan yakararak namaza başladılar. Bu sırada mescidin müezzini geldi. Namaz kılan Hintlilerden biri, kendisinin namazda olduğunu unutarak, "Ey müezzin!" dedi. "Ezanı okudun mu, yoksa daha vakit var mı?" Öbür Hintli de namaz içinde olduğu halde, "Sus be kardeşim, söz söyledin, namazın bozuldu," diye söylendi. Üçüncü Hintli ikincisine, "Amca," dedi, "ona ne kusur buluyorsun? Sen de söz söyledin, sen kendine bak, öğüdü kendine ver." Dördüncüsü, "Allah'a hamdolsun ki üçünüz gibi ben kuyuya düşmedim. Yani ben konuşarak namazımı bozmadım," dedi. Böylece dördünün de namazı bozuldu. Şunun bunun hatasını, ayıbını görüp söyleyenler, ayıbı olanlardan daha çok yol kaybederler, sapıklığa düşerler. Kendi ayıbını gören can ne mutlu bir candır. Bir kimse birinin ayıbını görse onu kendi satın almış olur. Çünkü insanın yarısı yani nefsi ve maddi yönü ayıplık ve kusur alemi olan bu dünyadadır. Öbür yarısı yani ruhani ve manevi yönü ise gayb alemindedir. Madem ki senin başında nefsani huylardan ve hayvani ahlaktan birçok manevi hastalıklar vardır, merhemini kendi başına sürmen gerektir. Kendi kusurlarını görmek, kendini ayıplamak, o ayıbın merhemi ve ilacıdır. Bir kimse işlediği suçlarla kırık ve dökük bir hale gelir ve öyle olduğuna tam olarak vicdanen inanırsa, bir kavmin azizi zelil olursa ona acıyın hadisini yaşamış olur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Üç kişiye acıyın. Biri bir kavmin eşrafından yani ünlü kişilerinden iken hakir olana, alçalana. Bir kavmin zengini iken fakir yoksul düşene. Üçüncüsü de bilgisizler elinde oyuncak olan bilgine. Mesnevi Şerhi Cilt 2 sayfa 239. Bir müminde gördüğün kusur ve ayıp sende yok ise emin olma, kendine güvenme. Olabilir ki o ayıbı sen de işleyebilirsin. Senden de o ayıp halka yayılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini bir günah dolayısıyla ayıplarsa ölmeden evvel mutlaka o günahı işler. Yani kardeşini bir ayıpla kınayan o ayıp işi işlemeden ölmez. Camius Sair Cilt 2 sayfa 161. Cenab-ı Hakk'ın korkmayın, emin olmayın hitabını işitmedin mi? Şu halde neden kendini emin ve hoş görmedesin? Salih, zahit bir kişinin günah işlemeye müptela olması ihtimali vardır. Bundan dolayı aziz peygamberimiz Efendimiz, Allah'ım sarıldıktan sonra çözülüp bozulmaktan sana sığınırım diye dua etmişlerdir. İnsanın salahı hal elde ettikten sonra azıtması da mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 99. ayetinde de bu hususa işaret edilmiştir. Şeytan yıllarca iyi bir adla ömür sürdü. Azazil diye melekler arasında aziz ve muhterem tutuldu. Fakat sonra rezil rüsva oldu. Bak da gör adı neydi ne oldu. Onun yüceliği, azizliği dünyaya yayılmıştı. Derken işler tersine döndü. Kötülükle, alçaklıkla ün saldı. Eyvah ona, vah onun haline. Sen de kendinden emin olmadıkça tanınmayı, meşhur olmayı isteme. Yani şöhret peşinde koşma. Korkudan yüzünü yıka, kurtul da sonra herkese yüzünü göster. Oğuzların birini korkutmak için başka birini öldürmeye kalkışmaları. Kan dökücü Oğuz Türkleri geldiler, yağma etmek için ansızın bir köye saldırdılar. O köyün ileri gelenlerinden iki kişi buldular. Onlardan birisini öldürmek istediler. Başını kesmek için ellerini bağladılar. O zavallı adam can korkusu ile ''Ey padişahlar, ey yüce kişiler'' diye yalvarmaya başladı. ''Ne yapıyorsunuz? Beni neden öldürmek istiyorsunuz? Niçin benim kanıma susadınız? Benim öldürülmemde ne hikmet var? Beni öldürmekteki maksadınız nedir? Görüyorsunuz ki ben zengin değilim, çıplak yoksul bir kişiyim.'' Oğuzlardan biri ''Şu arkadaşın korksun da varını yoğunu çıkarsın diye seni öldüreceğiz.'' dedi. O zavallı adam dedi ki, korkutmak istediğiniz arkadaşım benden daha çok yoksuldur. Oğuz, o öyle görünüyor ama onun altını vardır dedi. Adam, peki dedi, madem ki ikimizde de para var sanıyorsunuz, ikimizden de şüpheleniyorsunuz. Ey padişahlar, önce onu öldürün de onun ölümünden ben korkayım ve altınların bulunduğu yeri göstereyim. Allah'ın hikmetine, lütuf ve keremine bak ki biz ümmetlerin sonunda ahir zamanda geldik. Yüzyılların sonuncusu ilk yüzyıllardan hayırlıdır, üstündür. Çünkü hadis-i şerifte de biz sonraya kaldık ama önce gelenleri geçtik diye buyurulmuştur. Biz hayır ve fazilette ileri gidenlerin son gelenleriyiz. Biz sonraya kaldık fakat bizden evvel gelen bütün ümmetleri geçtik. Hadislerine Mevlana işaret buyuruyor. Eski ümmetleri geçmiş olmamız derece ve sevap itibariyledir. Hatta Musa aleyhisselam Muhammed'in ümmetinden olmayı ve bizim aramızda bulunmayı istemiştir. Allah'ın merhameti Nuh kavminin, Hud kavminin helakini bizim canımıza gösterdi, bizi uyardı. Nuh ve Hud peygamberlerin kavimleri peygamberlerini dinlemedikleri için helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde bu vakalar anlatılır. Ayrıca 11. sure Hud, 71. sure Nuh peygamberlerin adları ile anılırlar ve bu peygamberlerin vakalarını hikaye eder. Cenab-ı Hak, onların başlarına gelenleri işitip korkalım ve onun varlığı ile birliğine inanalım diye onları kahretti. Bu iş tersine olsaydı, yani biz evvelce gelip onlar bizden ibret alacak olsalardı, vay halimize. Doğru yolu göstermek, insanlığı öğretmek bakımından peygamberlerle velilerin varlıkları kendilerine manevi bir nimetken, Buna şükretmeyip de benliğe kapılanların, kendilerini beğenen ve herkesten üstün görenlerin halleri. Peygamberlerden hangisi suçtan, ayıptan bahsettiyse, taş gibi katı gönülden, kapkara candan da söz etti. İnsanların Allah'ın emirlerine önem vermediklerinden, kıyamet gününü düşünmeyip rahatça keyiflerine baktıklarından bahsetti. Hevesten, şu alçak dünyanın sevgisinden, hafif meşrep kadınlar gibi nefislerine düşkün olduklarından söz etti. Halkın kendilerine öğüt verenlerin sözlerinden kaçtıklarını, temiz kişilerle buluşmaktan ürktüklerini söyledi. Onların gönüle ve gönül ehli olanlara yabancı durduklarından, mana sultanlarına karşı tilki gibi hile yaptıklarından bahsetti. Tok gözlü kişileri yoksul sanmayı, hasetleri yüzünden onlara düşman olmayı anlattı. Eğer bir veli senden bir şey kabul ederse ona dilenci dersin, almayacak olursa riyaya sapıyor, gösteriş yapıyor diye söylenirsin. Şarih Ankaravi Hazretleri bu beytin şerhinde şu anlamda olan İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir şiirini almış. Bu şiiri hocam Tahirül Mevlevi Hazretleri tercüme etmiştir. İnsanların dilinden hiç kimse kurtulmamıştır. Tertemiz olan Peygamber Efendimiz bile buyurmuştur ki, sen susacak olursan dilsiz, konuşacak olursan geveze derler. Gündüzleri oruç tutsan, geceleri ibadetle vakit geçirsen sana hileci, mürayi, gösteriş yapıyor derler. Cilt 2, sayfa 467. Veli insanlara karışsa, onlarla dostluk kursa, çıkarını düşünüyor, onlardan bir şeyler umuyor dersin. İnsanlardan uzak dursa, kibirlilik yapıyor, kendisini büyük görüyor dersin. Yahut münafıklar gibi, ben çoluğun çocuğun nafakasını kazanmaya çalışıyorum, azze düşmüşüm diye özür dilersin. Benim ne başımı kaşımaya vaktim var, ne de din kaydına düşüp kulluk etmeye halim var. Ey filan kişi, bir himmet buyur, bizi yad et. Bize hayır dua ile anda sonunda biz de erenlerden olalım. Fakat bu sözde içten söylenmiş, gönülden gelen bir söz değildir. Bunun böyle demesi, uyuyan bir kimsenin sayıklaması ve tekrar uyuması gibidir. Çoluk çocuğun rızkını kazanmaktan başka bir şey yapamıyorum, başka çarem yok. Dişimle tırnağımla çalışıyor, çabalıyorum, helal kazanıyorum diyorsun. Ey sapıklara karışan kişi, haram yollarda yürüyerek kazandığını söylediğin nasıl helal olur? Ben senin kanını dökmekten başka helal göremiyorum. Sapıklığa düşmüş olduğu halde sapıklığını bilmeyen bu gibi kişilerin çaresi Allah'tandır. Yiyecekten lokmadan değil. Çaresi dindendir. Dünya sevgisi putundan değil. Ey aşağılık dünyanın nimetlerine sabredemeyen, dünyayı en güzel bir şekilde döşeyen, çeşitli güzelliklerle süsleyen, haktan ayrı kalmaya nasıl sabredebiliyorsun? Ey naza nimete sabredemeyen, kerem sahibi Allah'ın ayrılığına nasıl sabredebiliyorsun? Nerede bir Halil İbrahim ki mağaradan çıkıp da yıldıza, aya, güneşe, bu benim Rabbim demişken onların battığını görünce, kendine gelerek ben batanları sevmem, nerede kainatı yaratan Allah desin. Bu iki meclis, yani dünya ile ahiret, ruh ile beden, zahir ile batının kimin mülkü olduğunu görmeyince ben iki dünyayı da görmek istemem. Yarattığı şeylerde Allah'ın sıfatlarını, yaratma gücünü, kudretini, sanatını görmeden ekmek yiyecek olsam lokmalar boğazımda kalır. Allah'ın sayılamayacak kadar çok sıfatları vardır ki onların her biri yarattığı varlıklar üzerinde etkilidir. Mesela hastalığımızı iyi eden Hakk'ın şafi sıfatıdır. İlaç almak, sebebe teşebbüs etmek şart olmakla beraber bize ilacı aldıran da onun takdiri olduğu gibi ilaç da onun şafi isminin etkisiyle bizi iyi etmektedir. Karnımızı doyuran da onun Rezzak sıfatıdır. Arif olan kimseler her şeyde Allah'ın sıfatlarını, sonra onların zuhur ettikleri şeyleri görürler. Yemeğe başlarken evvela besmele çekilmesi, sonunda elhamdülillah denilmesi, işte bu hakikati hatırlatmak içindir. Yani insanı doyuran yemek değil, Allah'ın Rezzaklık sıfatı olduğunu anlatmak içindir. Onun yarattığı güzellikleri seyretmeden, onun gülünü gül bahçesini görmeden yediğimiz lokma nasıl içimize siner? Öküzden, eşekten ve onlar gibi olanlardan kim vardır ki Allah'a kavuşma ümidi olmadan bir an bile olsa bu yemeği yer, bu suyu içer? Allah'ın verdiği çeşitli nimetlere karşı nankör olanlar, her vesileyle hakkı zikretmeyenler, hatırlamayanlar zavallı kişilerdir. Allah'ın nimetlerini gafletle, hayvancasına yiyip içenler, önce Bismillah diye ismi ilahı anmayanlar, bir gün sonra herkese rızık veren Hakk'a hamdü şükran etmeyenler hakkında, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed suresinin 12. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Hayvanlar gibi yerler içerler de Allah'ı anmazlar. Cehennem onların gideceği yerdir. Hayvanlık derecesinden yükselmek için her şeyde en evvel Allah'ın lütfunun eserini görmeli, o lütfa karşı elhamdülillah diyerek hamd etmelidir. Onlar hayvan gibidirler, hatta hayvandan da aşağıdırlar. Onlar hile de yapsalar, hile ile dop dolu olsalar yine pis, murdar, kokmuş kişilerdir. Bu beyitte Araf suresinin şu mealdeki 179. ayetine işaret edilmiştir. Hakikaten biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onunla hakikati göremezler. Onların kulakları vardır ama onunla hak kelamını işitemezler. Onlar hayvan gibidirler, hatta hayvandan da sapıktırlar. İşte onlar gafil kişilerdir. Onların hileleri de baş aşağı olmuştur. Kendileri de, zamancıkları da geçmiş gitmiştir. Düşünceleri körleşmiştir, akılları bunamıştır, ömürleri tükenmiştir, hiçbir şeyleri kalmamıştır. Ben de bu düşüncedeyim dese bile bu da onun nefsinin masalıdır. Bir kimsenin kullukta bulunmayıp, dini vazifesini yapmadan, farzları ifa etmeden, Allah gafurdur, günahları örter. Merhametlidir, kullarına acır demesi de yine nefsinin hilesinden başka bir şey değildir. Ey elimde ekmek yok, elim boş diye gam ve kederden ölme derecelerine gelen kişi, madem ki Allah gafur ve rahimdir, senin bu korkun, bu telaşın nedendir? Cenab-ı Hak yarattığı canlıların rızıklarını garanti etmiştir. En küçük varlık mikrobundan file kadar bu sayısız canlının şu veya bu şekilde geçimini tekellüf etmiştir. Çalışmak, didinmek suretiyle herkes onun sofrasından nasip almaktadır. Talak suresinin 3. ayetinde Allah kulun ummadığı yerden rızkını sağlar diye buyurmuştur. Bu yüzden rızık meselesinde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve kereminden ümitli olmalı, Allah'ın bütün canlılara açtığı lütuf ve kerem sofrasından elbette bizim de nasibimiz vardır diye daima ümitli olmalıdır. Yaşı ilerlemiş bir adamın hastalıklardan hekime şikayet etmesi, hekimin de ona cevap vermesi. İhtiyarın biri bir hekime dedi ki, aklım dağınık, yerinde değil, fikrim perişan. Hekim, o dağınıklık, o perişanlık ihtiyarlıktandır karşılığını verdi. Hasta, gözlerim kararıyor, iyi göremiyorum diye sızlandı. Hekim, ey çok yaşamış kişi, bu da ihtiyarlıktandır dedi. Hasta, sırtım da fena halde ağrıyor dedi. Hekim, ey zayıf ihtiyar, bu da ihtiyarlıktandır dedi. Hasta, ne yersem yiyeyim, hazmedemiyorum dedi. Hekim, mide zayıflığı da ihtiyarlıktandır dedi. Hasta, nefes alırken sıkıntı çekiyorum dedi. Hekim, evet dedi. Nefes darlığı da ondan. Zaten insan ihtiyarlayınca yüzlerce illet gelir çatar. İhtiyar kızdı da, ey ahmak dedi. Lafın hep bu mu? Sen bir tek cevaba saplandın kaldın. Hekimlikte yalnız bu sözü mü öğrendin? Ey çatlak kafalı adam, aklın, vicdanın sana bildirmedi mi ki her derdi veren Allah o derdin dermanını da vermiştir? Ey ahmak eşek, senin aklın da kıt, hekimlik bilgin de kıt. Ayağın kısa olduğundan ilerleyememişsin, yeryüzünde kala kalmışsın. Hekim de ona karşılık verdi de dedi ki, ey 60'ını aşmış kişi, bu öfken, bu hiddetin de ihtiyarlıktan. Bütün huyların, sıfatların, bedeninin bütün cüzleri, her uzvun zayıf düşer. Kendini tutamazsın, sabrın azalır. İşte ihtiyarlık böyle olur. İki çift söze bile dayanamaz, haykırır. Bir yudumcuk bir şey bile içemez, kusuverir. Ancak ilahi aşkla mest olan ihtiyar başka türlü bir ihtiyardır. Onun içinde tertemiz bir manevi yaşayış vardır. Hakkın mesti olan ihtiyar görünüşte ihtiyardır. İç yüzü ise bir çocuk gibidir. Gerçekte peygamber de, veli de ihtiyarlamayan birer ruhtan ibaret değil midir? Bu tercümeyi yadırgamayınız. Şerhlerden çıkardığım manayla açıkladım. Mevlana Hazretleri Divan-ı Kebir'inde şöyle buyurmuştur. Ruhun genç olunca bedeninin çöküşünde ihtiyarlayışta gamın yeri yoktur. Peygamberler ve veliler sağlık, afiyet ve mutlulukla iyi ve kötü kişilerin gözlerine batmasalardı, bir takım alçak kişiler niçin onlara haset ederlerdi? Onlar yakın bilgisini bilmeselerdi, onlara karşı bu tiksinme, bu hasetler, bu kin gütmeler hiç olur muydu? Onlara dil uzatan, kötülük eden aşağılık kişiler kıyamette neye uğrayacaklarını bilselerdi, kendilerini keskin kılıcın üstüne nasıl atarlardı? Eğer o veli sana gülerse onu öyle görme, onun gönlünde yüzlerce kıyamet gizlidir. Arifler kıyameti ikiye ayırmışlardır. Zahiri kıyamet, cesetlerin hayat bulup mezarlardan kalkmasıdır. Bir de batıni kıyamet vardır ki, o da eşyanın yani varlıkların hakla kaim olması, yani eşyanın kendi varlıklarından, benliklerinden sıyrılması, hakta yok olmasıdır. Veliler her an gönüllerinde varlıkların fani olduklarını ve hakka kaim olduklarını müşahede kılarlar. Bu çeşit nice bin kıyamet velilerin içlerinde kopup durmaktadır. Bu yüzdendir ki velinin dış görünüşü bazen iç görünüşünü maskeler. Cennet ve cehennem de velilerin cüzüdür. Yani onun razı oluşu, cenneti, incinmesi de cehennemi getirir. Sen ne düşünürsen düşün, veli o düşüncenin üstündedir. Her ne düşünürsen düşün, hepsi de yok olup gider. Düşünceye gelmeyen ise ancak Allah'tır. Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir? Nebilerin ve velilerin gönülleri Cenab-ı Hakk'ın tecelligahıdır. Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur. Beni yerler ve gökler içine almadı, fakat mümin ve müttaki kulumun kalbi beni içine aldı. Ahmaklar insan yapısı mescide saygı gösterirler de gönül sahiplerinin gönüllerini kırmaya çalışırlar. Ey eşekler! İnsan yapısı olan mescit mecazdır, yok olup gider. Ermişlerin gönüllerinden başka hakiki mescit yoktur. Velilerin gönüllerindeki mescit herkesin secde yeridir. Orada sadece Allah vardır. Bir Allah adamının yani bir peygamberin veya velinin gönlü incinmeyince Allah hiçbir kavmi rezil ve rüsvayı etmemiştir. Bazıları peygamberlerle cenk etmeye kalkıştılar. Onların bedenlerini gördüler. Onları basit insan sandılar. Evet, peygamberler de veliler de insan idiler. Fakat peygamberlere ilahi vahiy geliyordu. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin şu anlamda olan 110. ayeti bu hakikati beyan buyurmaktadır. Habibim, onlara de ki ben de sizin gibi bir insanım. Şu kadar ki bana vahiy geliyor. Sende de önce gelen ve hakkı inkar edenlerin ahlakı var. Onların başlarına gelenler senin de başına gelebilir. Niçin korkmuyorsun? Onlarda neler varsa sende de vardır. Madem ki onlardansın, ilahi azaptan nasıl kurtulabilirsin? Babasının cenazesi önünde feryat eden bir çocuk ile Cuhan'ın hikayesi. Bir çocuk babasının tabutu önünde inliyor, ağlıyor, elleriyle kendi başına vuruyordu. Diyordu ki, baba seni nereye götürüyorlar? Seni toprağa gömecekler. Seni daptaracık, gamlarla, kederlerle dolu bir eve götürüyorlar. Orada ne halı serilidir, ne de hasır. Ne geceleyin orada bir ışık var, ne de gündüzün bir dilim ekmek. Orada ne yemek kokusu var, ne de yemekten eser. O evin ne kapısı var, ne damına bir yol var, ne de sıkışınca sığınacağın, dert yanacağın bir komşu var. Babacığım, halkın sevgiyle, saygıyla öptüğü gözlerin o kapkaranlık yastı yerde ne yapacak? Gittiğin yer amansız bir ev, daracık bir yer. Güneş de görmez. Orada ne bet kalır ne de beniz. Babasını kaybeden çocuk böylece o evin yani mezarın vasıflarını sayıp döküyor, iki gözünden de kanlı yaşlar akıyordu.